Ayrım 37.
Havadisimizin mevsukiyetine itimat etmekle beraber, karilerimizin tebliğ resmilerimize intizar etmelerini tavsiye ederiz. Haber doğruysa Allah ordumuzla beraberdir, neticeye itminan ile muntazır olabiliriz. Ve tam altında Ajans Rötier'in bir tebliği. Delegeler Venedik'te ya Saray-ı Krali'de yahut Lido adasında toplanacaklardır. 27 Ağustos. Roma'dan bir küçük telgraf var. Menderes Vadisi'nde Türk ileri hareketi teyit ediyor. Atina'dan gelen başka bir telgrafta deniyor ki, Türkler vaka cephenin bazı noktalarında kuvvetsiz müsademelere teşebbüs etmişlerdir. Bu faaliyet ehemmiyetsiz müsademeler mahiyetindedir. Hilal-i Ahmer'den Fransız çevrelerinden her taraftan tahkik ediyoruz. Muhbirler havadissiz dönüyor. Akşama kadar öldürücü bir merak içindeyiz. Havada asabiyet var. 28 Ağustos. Anadolu telgraf ve posta muhaberatını kesmiştir. Motörler ve kayıklar Anadolu ile İstanbul arasında münakalattan men olunmuştur. Ve ilk doğru haber. Ordumuz Afyonkarahisar cephesinde Yunan hatlarına taarruz etti. Yunan tebliği ise mütemadiyen muvaffakiyetsizliğimizden, geri çekildiğimizden, bazı köyleri birer müddet işgal ettiğimizden bahsediyor. Istırap içinde eziliyoruz. Muvaffak olamazsak her şey bitti değil mi? Bu soruya herkes evet cevabını veriyor. Ya Mustafa Kemal Paşa, o nerede? Herhalde taarruzu bir maksada veriliyor. Bazıları diyorlar ki, meclisteki muhaliflerden o kadar bıktı ki, herçe bağdabat bir harekete geçti. Bu herçe bağdabat sözünü ise bir türlü yakıştıramıyoruz. Muhakkak bir bildiği, bir düşündüğü var. Fakat nedir? O sırada bir lahza onun beynindeki esrarı anlamak için canımızı vereceğiz. İstanbul'u taarruzun muvaffakiyetinden sonraki sevinçten ziyade bir ricatten sonraki facialar işgal ediyor. Sokakta ecnebi askerlerini bizi yemeye hazırlanan canavarlar gibi görüyoruz. 29 Ağustos. Anadolu hala susuyor. Akşamda rivayet kabilinden bir havadis. Bir habere göre askerlerimiz Afyonkarahisar'a girdiler. Fakat altında meseleyi açıklıyoruz. Bu sabah telgrafhane hiçbir malumat almamıştır. Yunanlılar da öğleye kadar hiçbir tebliğ vermediler. 30 Ağustos. Anadolu tebliğleri karanlık içinden ilk ışıkları getirdi. Dört sütun büyük başlıkla şu havadisi veriyoruz. Ordumuzun sol cenahı düşmanın bir seneden beri tahkim ve tel örgülerle takviye ettiği üç sıra siperden mürekkep, müstahsar mevaziyi tamamen zapt ederek süngü hücumları ile Afyonkarahisar'a girmiştir. Esirler ve ganimet pek çoktur. Rivayet istediğiniz kadar. Eskişehir'i zapt etmişiz, Bilecik Boğazı ateşimiz altındaymış. Bir akşam gazetesi bizi fersah fersah geçiyor, hatta uşağın alındığını bile yazmak gayretkeşliğine düşüyor. Aramızda şöyle konuşuyoruz. Anlaşılıyor ki uşak Bursa hattını alacağız. Şimdiden meseleyi bu kadar büyütmeye ne lüzum var? Ahali muvaffakiyetimizin derecesini ölçmek imkanlarını kaybedecek. Bu gazetenin havadisleri hayali, buna şüphe yok. Ve biz meslek adına onun bu yaygarasından sıkılıyoruz. Meğer o gün Yunan ordusu artık yokmuş, gerçek akşam uydurucusunun hayalini bile geride bırakmış. Meğer o gün İzmir'e doğru yürüyormuşuz. 31 Ağustos. Sönük bir gün, son havadis şu. Taarruzumuz olanca şiddetiyle berdevamdır. Yalnız henüz resmi haberler gelmemiştir. Gönlümüz kararıyor. Acaba bir bozguna mı uğradık? Ertesi sabah zafer haberleri birbirini kovaladı. Gazeteleri sormayınız, hepsi başlık halinde çıkıyor. Yunanlılar Dumlupınar Meydan Muharebesini kaybettiler. Kahraman ordumuz mağlup Yunan kıtalarını Uşak'tan evvel yakalamış ve kısmı külliyesini imha derecesinde bir hezimete uğratmıştır. Eskişehir istirdat edilmiştir. Mukaddes Bursa'nın istirdadı haberine an be an intizar ediyoruz. Fakat henüz izah edemediğimiz bir nokta var. Bizim tebliğlerimiz pek ihtiyatlı geliyor. Erkan-ı Harbiye'nin sükutunu bir türlü anlayamıyoruz. Bu son müphemiyet günlerinde, galiba Eylül'ün biriydi, akşamüstü adaya gidiyordum. Vapurda büyük bir Rum kalabalığı vardı. Eski yeisleri gitmiş bir şeyler konuşuyorlardı, gülüşüyorlar, bize garip bir tarzda bakıyorlardı. Merakla soruşturdum, acaba ani bir musibete mi uğramıştık? Arkadaşlarımdan biri çeneleri kilitlenmiş yanıma sokuldu, kulağıma eğilerek güya bozulmuşuz. Uşak'ta Mustafa Kemal Paşa'yı esir almışlar. O dakika nasıl ölmediğimi hayret ediyorum. Geceyi nöbet içinde kendini kaybeden bir ağır hasta gibi hezeyan içinde geçirdim. Sabahleyin matbaaya can attık. Kimimiz Hilal-i Ahmer'e, kimimiz Beyoğlu'na koştuk. Şehirde büyük yağmurlardan önceki boğucu hava vardı, nefes alamıyorduk. Hilal-i Ahmer Ankara'ya sordu. Akşama kadar heyecan ve ateş içinde dolaşıp durduk. Nihayet Hilal-i Ahmer'e bir şifre geldiğini haber verdiler. Bu şifre adeta Türk tarihinin anahtarıydı. Gittik şu haberi okudular. Yeni Yunan Başkomutanı General Trikopis, Erkan-ı Harbiye Reisi, Levazım Reisi, 13. Fırka Kumandanı, 2 Eylül akşamı Uşak civarında esir edilerek Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin karargahlarına gönderilmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri esirlerine nezaketle muamele ederek yeni başkomutanı mukadderatın bu cilvesinden dolayı teselli eylemiştir. Güya havadisi gizli tutacaktık. Ankara'nın tembihi böyleydi. Mümkün olsa gazeteyi bir tarafa bırakıp tellal gibi sokaklarda bağırırdık. Susmak ve saklamak mümkün müydü? Nihayet akşam gazetesinin matbaa pencerelerinden sokakta çıldırmış gibi saçlarını yolan, göğüslerini döven, yerlere yatarak çırpınan halka dağıttığımız sayılar ve bütün sayfayı dolduran klişe. Elhamdülillah İzmir'e kavuştuk. Başkomutan ilk günü beyannamesini şu cümleyle bitirmişti. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Ve son günü hadiselere şu cümleyle nihayet veriyordu. Akdeniz hedefine varıldı. Bir gün Müslüman memleketlerinden birinde, Mısır'da, bağımsızlık davası için çalışan liderlerden biri Mustafa Kemal'i görmeye gelmişti. Kendisine bizim hareketin de başına geçmek istemez misiniz diye sordu. Olabilecek şey değildi ama insan yoklamalarını pek seven Mustafa Kemal, yarım milyonunuz bu uğurda ölür mü diye sordu. Adamcağız yüzüne baka kaldı. Fakat Paşa Hazretleri, yarım milyonun ölmesine ne lüzum var, başımızda siz olacaksınız ya dedi. Benimle olmaz beyefendi hazretleri, yalnız benimle olmaz. Ne zaman halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse o vakit gelip beni ararsınız. Komutanı, subayı, eri, çetesi, köylüsü, Mustafa Kemal hepsinin temsil ettiği Türk fedakarlığının başındaydı. 1918 Türkiye'sinin şartları içinde sırtı sıra birbirinden beter 3 harpten çıkan, başındakilerin akılsızlığı ve maceracılığı yüzünden milyonlarca evlat, vatanlarca toprak veren, ölü çocuklarını yiyen çıldırmış analar, yolsuz, demir yolsuz, tekniksiz, medeniyetsiz bir memleketin bir ucunda Rus devinin, öbür ucunda yedi düvelin ateş dalgaları içinde eriye eriye tükenen bir millet, gene de harp edecek şevk bulur, gene de başındakilerin peşine düşüp mandalarıyla top çekerek, kadınlarına gülle taşıtarak, don gömlek 21 günlük meydan muharebeleri verir, adeta etiyle istihkamlara çarparak kaleler düşürür, bunsuz, böyle milletsiz Mustafa Kemal neye yarardı? 50. yıl dönümünde bir heyetle ziyaretine gittiğimiz Hitler, o delice gururlu Hitler demişti ki, Mustafa Kemal bir millet bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. Onun ilk talebesi Mussolini'dir, ikinci talebesi benim. Bu millet Balkan bozgunu içinde dünyaya gülünç olduğumuz zaman da aynı yiğitlerin milletiydi. Mustafa Kemal onsuz olmazdı. Fakat 1919-1922'de o da Mustafa Kemal'siz ne olurdu? Çanakkale harpleri sırasında bir gün bir İngiliz hücumunu kırmak için Mustafa Kemal'in askerlerine bir karşı taarruz yaptırması lazım gelmiş. Emir vermiş. Durmuş arkalarından bakmış. Siperden fırlayıp ölüme doğru akarlarmış. Hepsi ölecekmiş ve ölmüşler. Anlatırken gözleri yaşarırdı. Sadrazam İzzet Paşa'nın kardeşi Esat Paşa'yı pek sayardı. O da süvari komutanıymış. Bir an olmuş ki bu süvariyi düşman üstüne sürmek lüzumunu duymuş. %100 ölüm, Esat Paşa'ya emir vermiş. Hiç tınmaksızın baş üstüne demiş. Mustafa Kemal galiba anlamadı diye tereddüt etmiş. Ne yapacağınızı acaba iyice ifade edebildim mi diye sormuş. Evet paşam, ölmekliğimizi emrediyorsunuz. Sonra bu harekete sebep kalmamış. Esat Paşa ve süvarileri yaşamışlar. Mustafa Kemal'in harp cephelerinde erleri onlar, komutanları bunlardı. Ama bu kahramanlıkların hepsi Viyana dönüşünden Sakarya tutunuşuna kadar, nice kafasız komutanların hesapsız harplerinde, nice boş kafalı liderlerin bozuk politikalarında ziyan olup gitmemiş midir? En iyi heykeltıraş mermerini bulmalıdır. Çamur, kireç ve kerpiç eser tutmaz. Geliniz yeni alınan İzmir'de kordon üstündeki karargahında Mustafa Kemal'i görmek üzere Galata rıhtımından vapura binelim. Yeni devletin kuruluşunda ve devrimlerinde fırsat el verdiği kadar onunla beraber bulunalım. Zafer sonrası. Sanatı gazetecilik. Nereye gideceği? İzmir'e. 9 Eylül 338 tarihli yolculuk vesikam şimdi masamın üstünde. Arka sayfasında fesli resmim ve biri Fransızca, biri İngilizce iki vize var. Sözde kendi memleketimizdeyiz. Yakup Kadri ile beraber Pake Kumpanyası'nın Lamartine vapurundayız. Ta Kadife Kale'de Türk bayrağını görünceye kadar İzmir'e çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyorduk. Eğer bir gecikme olmuşsa vapurda kalacaktık. Limanda derin bir sessizlik. Zırhlılarıyla, kruvazörleriyle, torpidolarıyla İngiliz donanması orada. Fakat bir dev uyumuş da ürkütmemek için sanki hepsi birbirine sus diyor. Lamartine vapurunun Akdeniz memleketlerine gidecek bütün yolcuları da içlerinden konuşmakta. Bazılarının sözlerini bakışlarından işitiyorum. Zavallı şehir, yine mi Türklerin eline geçti? Bir motorla neşeli birkaç Türk subayı geldi. Güvertede Yakup'la benim vesikalarımıza baktılar. İsimlerimizi de tanımış olmalıydılar. Hemen izin verdiler. Rıhtım boyunca kapı eşiklerine çömelen silahlı askerlerle karşılaştık. Yüzleri güneş yanığı, üstleri başları toz içinde, hepsi taze zafer tütüyor. Fakat bir savaştan değil, bir trenden çıkmış gibi sade ve gösterişsiz bir halleri var. Ne yaptınız diye sorsak belki de hiç deyip başlarını çevirecekler. Boz esvaplarının büsbütün rengi atmış, sigara içiyor ve gelene geçene bakıyorlardı. Önce Kramer Palace Oteli'ne gidip güçlükle üst katta bir oda bulduk ve eşyalarımızı bıraktık. Otel yabancı ve yerli Hristiyanlarla doluydu. Sonradan bize anlattıklarına göre Mustafa Kemal de şehre girince bu otele uğramış. Ne sırması ne de önünde arkasında koşuşan generalleri ve subayları var. Dolu salona girmek isteyince garson yer olmadığını söylemiş. Fakat müşterilerden biri tanıyıp da Mustafa Kemal, Mustafa Kemal diye bağırınca kalabalık birbirine girer. İhtimal hepsi dağılacaklar. Mustafa Kemal kimsenin rahatsız olmamasını rica eder ve yanındakilerle bir masaya oturur. Garson mudur, otel müdürü müdür, artık kim önce koşup gelmişse birer kadeh içki istediklerini söyler ve sorar. Kral Konstantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi? Hayır paşa efendimiz. Öyleyse neden İzmir'i almak istemiş der ve İzmir'e girişinin ilk zevkli saatlerinden birini o masada geçirir. Sokağa çıktık. Başında Ankara kalpağı ve uzun boyuyla Ruşen Eşref göründü. Mustafa Kemal Paşa'yı göreceksiniz tabii dedi. Ben sizi götüreyim. Karargahı hemen şuracıkta, eski bir Rum evinde. Neler gördük neler. Tarih olduk artık. Rıhtımda bir yalının alt kat salonunda açık bir pencere. Başkomutanı yanlamadan görüyoruz. Tığ gibi bir asker, keskin, canlı ve yanık bir yüz. Karşısında ayaküstü selam duran iki İngiliz subayı. İstanbul'da bir sözleriyle küme küme insanlar hapse giren, Malta'ya sürülen, evlerinden kovulan, kapı uşakları bile Osmanlı nazırlarından daha dik konuşan üniformalı İngilizleri başkomutana put gibi selam durur görmek adeta içlerimizi soğuttu. Bunlar büyük rütbeli subaylarmışlar. Zırhlıları da neredeyse rıhtıma yanaşık. Biraz sonra bizi adeta sevinerek kabul etti. Refakat subayı Mahmut'tan daha sonra öğrendiğime göre akşamdaki yazılarımın birçoklarını okurmuş. Gülerek İstanbul'dan haberler sordu. Acaba yenmiş olduğumuza artık inanmışlar mıydı? Zaferinin İstanbul'daki tepkilerini anlattık. Sonra İsmet'in yanına gidelim dedi. Sofaya çıkıp İsmet Paşa'nın bulunduğu bir masa etrafında toplandık. Büyük yangın günüydü. Ateş mahalleleri sardıkça halk rıhtım üzerine koşuşuyordu. Bir iki saat sonra otele gitmeyi bile ihtiyatsız bulduk ve karargâhta kaldık. Bu evin sahibi son dakikada kaçmış. Mustafa Kemal'in de kaldığı yatak odasının başucu masasında bir açık kitap bırakmış. Bir Fransızın Mustafa Kemal aleyhine yazdığı eser. Kalabalık arttıkça arttı. Bazen binlerce kişinin arasından bir çığlık kopuyordu. Bu çığlık bir yaylım ateş gibi kalabalığı sarıp kaplıyor, hava boğuk seslerle kabarıp şişiyordu. Asker bir Yunan neferi olduğundan şüphelenip içlerinden birini yakaladı mı, gövdeden bir kol koparılmış gibi, önce bir kadın ağlayışı, sonra boğazları yırtan, alçala yüksele, dalgalana düzele, sürüp giden bir haykırışma başlıyordu. Denize atılanlar, sandalla donanmaya sokulanlar vardı. Toplarının gölgesi altında Yunanlıları İzmir rıhtımına çıkaran bu donanma, şimdi onlardan dönebilmiş olanlara, merdivenlere tırmanmak istedikleri zaman, uçlarına yangın ışığı vuran süngülerini çeviriyorlardı. Yüreğim titreyerek eşsiz trajediyi seyrediyordum. Mustafa Kemal'in yalçın ve yırtılmaz sakinliğine bakıyordum. Bu saatlerde zafer bile ondan küçüktü. İzmir yanmakta, şehrin içinden ve savaş boyundan akıp gelen Rumluk, ilk medeniyetlerin halkı, Orta Çağ Müslümanlarla beraber geçirerek, yurtlarında ve yuvalarında rahatça yaşayan, İzmir'in ve Batı Anadolu'nun tarımını, ticaretini ve bütün ekonomisini ellerinde tutan, saraylar, konaklar, çiftlikler içinde ömür süren halk, 20. asrın 22. yılında bir daha dönmemek üzere ayrılıp gitmek için bir tekne parçasına can atmaktaydı. Yangın yaklaştığı için yaverleri ve dostları telaştaydı. Mustafa Kemal kendisine evden çıkmayı kim teklif etmişse terslediği için bize geldiler. İstanbul'dan yeni geldiniz. Belki sizi paylamaz. Bir de siz söyleseniz dediler. Kordon boyunu tıklım tıklım dolduran halk içinde birçoğu da esvap değiştiren Yunan askerleri ve subayları bulunduğunu biliyorlardı. Tehlikeyi biz de anlıyorduk. Fakat Mustafa Kemal'e akıl öğretmek için İzmir'e gelmemiştik. Nihayet yangının kızıl ve korkunç dili hemen önümüzdeki binaların çatılarını yalamaya başladı. Çıkmak lazımdı, fakat nasıl? Mustafa Kemal İzmir'e geldiği vakit bir Türk evine misafir olmasını isteyen Latife Hanım, Göztepe'deki aile köşkünü onun emrine vermişti. Mustafa Kemal oraya gidecekti. Biz de Kramer Palas yangın içinde olduğundan karşı yakada galiba Kral Konstantin'in kalmış olduğu bir eve yerleşecektik. Bir kamyon dolusu askerle birkaç otomobil getirdiler. Mustafa Kemal açık arabasına bindi. Kamyon halkı güçlükle yarıyor, Mustafa Kemal'in arabası arkadan gidiyordu. Kamyon ve araba geçinceye kadar açılıp, sonra hemen dalgalar gibi birbirine kavuşarak halk arasından "O, o!" ve korkarak Mustafa Kemal sesleri çıkıyordu. Ağır yürüyen otomobile atılsalar Mustafa Kemal'i kucaklarında boğarlardı. Fakat denize doğru kaçışıyorlardı. Panik nasıl bir korkudur, nasıl on binleri hiçe indirir, cesaretleri eritip akılları durdurur ve hisleri uyuşturur gözümle görüyordum. Yangın artık bir sele benzeyen aleviyle denizi kaplayan filo arasında on binlerce Rum, Ermeni ve Yunanlı içinden Mustafa Kemal bir tanrı iradesi gibi geçti gitti. Karşıyaka'daki evimize gittik ama üstümüze giymiş olduklarımızdan başka hiçbir eşyamız yoktu. Kramer Palas gerçi çok sonra yandı fakat oraya kadar sokakları sökebilmek ihtimali yoktu. Yangın sonuna kadar yaktı ve doyarak dindi. Göztepe'de Mustafa Kemal Paşa'yı görmeye gidiyorduk. Arka caddeler atılan şapkalarla adeta kaldırımlanmış gibiydi. Esirler geçiyordu. Durup dururken ikide bir "Yaşa Mustafa Kemal, yaşa!" diye bağırıyorlardı. Bunlar İzmir'e girdiklerinin birinci günü Şehit Fethi'yi "Zito Venizelos" diye bağırtmak için süngülemişlerdi. Gavur İzmir karanlıkta alev alev, gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçıları mıydı? Bu işte ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu da söyleyenler çoktu. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediği nutkunda görünür. Zafer sırasında birinci ordunun başında bulunması da tesadüf eseriydi. Ali İhsan Sabis'in atılışından sonra Atatürk Ali Fuat ve Refet Paşalara komutanlığı teklif etmiş, ikisi de kıdemsiz İsmet Paşa'nın emrine girmek hoşlarına gitmeyerek reddetmesi üzerine Nurettin Paşa hatıra gelmişti. Kibirli, dar kafalı, zulüm ve ceberrut düşkünü bir kimseydi. Bu yüzden bir zamanlar Millet Meclisi kendini harp divanına verip mahkum bile ettirmek istemişti. Bu kararın önüne geçmek için Mustafa Kemal'in ne kadar uğraşmış olduğunu nutuktan öğreniyoruz.